Ayrım 17. Bir serçe düştü. Wilbur Smith. Sayfa 143. İhtiyar her zaman alışkanlıklarına bağlı bir insan ola gelmişti. Giydiği giysilerden günlük yaşamına kadar her konuda. Tanıyıp bildiği yerlere yolu düşerse kampını hep aynı noktada kurardı. Mark dosdoğru bu eski kamp yerine gitti. Nehrin kenarında vadinin dirsek yaptığı yerde sular yatağı derin oymuş, kıyı yüksekte bir yayla oluşturmuştu. Yaylada firavun inciri gölge yapıyordu. Dev ağacın dalları Trafalgar alanındaki Nelson sütunu kadar kalındı. Koyu yeşil gölgesi böceklerin, mor kumruların mırıltılarıyla capcanlıydı. Ateş yakmak için ocak kurarken yığdığı taşlar hala oradaydı. Yalnız biraz dağılmışlardı. İsten kapkaraydılar. Mark onları tekrar dizdi. Yakacak bol odun vardı. Devrilmiş ağaçlar nehrin sürükleyip getirdiği kütüklerle doluydu her taraf. Mark nehirden duru su aldı. Çaydanlığı çay yapmak üzere kaynasın diye ateşe koydu. Sonra çantasının yan cebinden bir deste kağıt çıkardı. Kağıtlar üstten ataçla birbirine tutturulmuştu. Çok elden geçmiş hırpalanmıştı sayfalar. Marion yollamıştı bunları ona. Ladybrook bölgesindeki Andersland çiftliği sahibi John Anderson ölümüne ilişkin adli tıp soruşturması tutanakları. Marion Littlejohn bu yazıları öğle tatillerinde kendi eliyle daktilo etmişti. Daktilo yazmasını pek iyi bilmediği sayfalardaki silintilerden, üst üste gelen harflerden belli oluyordu. Mark bu yazıları daha önce o kadar çok okumuştu ki artık ezbere tekrarlayabilecek durumdaydı. Sorgucunun söylediği ilgisiz sözleri bile. ''Bay Grayling, baba, bu Bezi Nehri kıyısına kamp kurmuştuk Yargıç Bey.'' Adli kurul başkanı, ben yargıç değilim. Bu durumda resmi sıfat sayın başkandır. Mark bu kez de okumaya yine en başından başladı. Daha önce gözünden kaçmış olabilecek küçük bir ipucu bulmak üzere her şeyi yeni baştan dikkatle okudu. Ama her seferinde yine aizli sözlere gelip dayanıyordu. Başkan, lütfen tanık müteveffadan söz ederken müteveffa desin, ihtiyar demesin. Bay Grayling, baba, özür dilerim sayın başkan. Müteveffa pazartesi sabahı kamptan erken saatte ayrıldı. Kıyıda bir ceylan arayacağına dair bir şeyler söyledi. Öğle yemeğine biraz kala tüfek sesi duyduk. Oğlum Cornelius dedi ki baba ihtiyar galiba avını buldu. Özür dilerim müteveffa yani. Başkan o sıra siz kampta mıydınız? Bay Grayling baba evet efendim. Oğlumla ikimiz bir gün önce vurduğumuz hayvanları kesip asıyorduk. O gün ava çıkmadık. Mark hayvanların kesilmesini, etlerinin şerit şerit ayrılmasını, salamura suyuna batırılıp ağaç dallarına asılmasını gözünün önüne getirebiliyordu. Daha önce defalarca seyretmişti bunların hepsini. Etler kuruyup kara değneklere dönüp çiğneme tütününe benzeyince çuvallara doldurulur, eşeklerle taşınırdı. Kuruduğu zaman ağırlığının dörtte birine inerdi bu etler. Afrika'da çok değerliydi. Pahalıya satılır, bu işi karlı bir meslek haline getirirdi. Başkan, müteveffanın geri dönmemesi üzerine ne zaman merak etmeye başladınız? Bay Grayling o gece kampa dönmedi ama biz kaygılanmadık. Belki bir avın peşine düşmüştür, bir ağaca tırmanıp orada uyumaya karar vermiştir diye düşündük. Tutanağın daha ilerilerinde de şöyle bir ifade geçiyordu. Bay Grayling baba, sonunda onu 4 gün boyunca bulamadık. Nereye bakmamız gerektiğini bize gösteren akbabalar oldu. Kötü bir yerde dik bir kayaya tırmanmaya kalkmıştı. Ayağının nerede kaydığını bulduk. Hala tüfeğinin üzerinde yatıyordu. Herhalde duyduğumuz o sesti. Onu hemen oraya gömdük. Taşınabilecek durumda değildi anlıyorsunuzdur. Kuşlar bir yandan, güneş bir yandan. Üzerine güzel bir haç diktik. Ben kendim yonttum. Gömerken de dualarını ettik. Mark yazılarını katladı, tekrar eski yerine kaldırdı. Çay kaynıyordu. Tatlandırmak için içine biraz sütle kavrulmuş şeker attı. Soğusun diye fincana üfleyip yudumladı. Aklında kalanları şöyle bir sıraya sokmaya çalıştı. Kayalık bir yer, dik, tırmanması zor, kendi bulunduğu yerden uzaklığı tüfeğin sesi duyulabilecek kadar. Mezar herhalde taşla örtülmüş, üzerinde tahta bir haç. Belki de o haçı çoktan beyaz karıncalar kemirip yok etmişti. Biraz zamanı vardı ama acaba o kadar zaman yeter mi diye düşündü. Bu kadar üstün körü bir tarifle bulması yıllar sürebilirdi şansı ters giderse. Başarsa bile bulduktan sonra ne yapacağını bilemiyordu. Onu buraya sürükleyen birinci neden ihtiyarın gömüldüğü yeri bulmaktı. Sonra ne yapacağını o zaman bilecekti herhalde. Önce güney tarafta kalan kayalık alanı ve dik yerleri gözden geçirdi. 10 gün boyunca tırmandı, indi, dipleri aradı, taradı. Bütün bunlar oldukça zor ve yorucuydu. Sonunda zayıflamaya başladı. Tazı gibi ince ve çevik, kolları, suratı, güneş yanağı, çenesi sakallı bambaşka biri oldu çıktı. Pantolonunun paçaları kayaların sivri yerlerinden, dikenlerden tirfillendi, delindi, ikide bir takılır onu engeller geciktirir oldu. Düzlükte pek bol kuş vardı, öğle sıcağında bile havada hep onların haykırışları çınlıyordu. Sabah ve akşam saatlerinde çalılıklar kuşlarla kaynaşıyor, inanılmaz derecede güzel Narina Trogonların kırmızı göğüsleri göz alıyordu. Eski zaman gezginlerinden biri bu kuşa bir Hotanto dilbirinin adını vermiş, onu böyle çağırmıştı. Mark iri hayvanlarla pek karşılaşmazdı. İzleri her yerde karşısına çıkıyordu oysa. Ormanın gizli patikaları çizgili ceylanların parlak ayak izleriyle doluydu. Leoparların, habeş maymunlarının, gergedanların gelip geçtiği dışkılarından belliydi. Mark gergedan pisliğinin yanından geçerken kendi kendine gülümsedi. İhtiyarın hikayelerinden biri gelmişti aklına. Gergedanın kirpiden neden korktuğunu anlatıyordu bu hikaye. Çok eski zamanlarda bir gergedan kırmızı uçlu mimoza dikeninin derisinde açtığı yırtığı dikmek için kirpiden bir iğnesini ödünç almıştı. Dikiş işi bittiğinde gergedan eserini beğeni dolu bakışlarla seyrederken dikeni ağzında tutmaktaydı. Ama nasıl olduysa oldu, sonunda dikeni yuttu. O gün bugündür gergedan kirpiden hep kaçar, borçlu olduğu dikeni veremeyeceği için onun kendisinde kızacağından korkar, dışkısını da her seferinde kendi eliyle eler, içinde kaybolan o dikeni bulmaya çalışırmış. İhtiyarda küçük bir erkek çocuğu eğlendirecek bunun gibi daha yüzlerce hikaye vardı. Mark birden kendini ona çok yakın hissetti. Onun mezarını bulma isteği daha da güçlendi. Tüfeğini öteki omzuna aldı, bir kez daha kayalara tırmanmaya koyuldu. 10. gün bir açıklığın kenarındaki gölgede altın rengi otlar üzerinde dinlenirken ilk olarak büyük bir avla karşılaştı. Açıklığın karşı tarafından ortaya küçük bir impala sürüsü, önlerinde 3 tane boynuzlu geyikle birlikte çıkıverdiler. Çok zarif, açık kahverengi hayvanlardı. Yemlerini çok dikkatli yiyorlardı. 2-3 saniyede bir oldukları yerde donmuş gibi duruyorlar, yalnızca kulakları oynuyor, gelebilecek bir tehlikeyi dinliyorlardı. Islak burunları koku almak için kıpırdayıp durmaktaydı. Mark'ın eti bitmişti, son parçasını bir gün önce yemişti. Tüfeğini de yanına sırf böyle bir fırsatı değerlendirmek için almıştı zaten. Hep o mısır lapasını yemekten kurtulmak için. Ama nedense canı o tüfeği kullanmak istemiyordu şu sıra. Çocukluğunda hiç hissetmezdi böyle duyguları. İlk kez o sürüye bakarken gözleri yalnızca et görmüyor, ender rastlanır olağanüstü bir güzellik görüyordu. 3 erkek hayvan meydanda ağır ağır ilerlediler. Mark'ın oturmakta olduğu yerin 100 adım kadar ilerisinden geçtiler. Sonra çalıların arasına dalıp solgun gölgeler halinde uzaklaşarak görünmez oldular. Dişiler de onları izledi. Yetişebilmek için koşar adım gidiyorlardı. Yavrulardan biri telaşından devrildi, sonra doğruldu. Sürünün en gerisinde oldukça büyümüş bir başka yavru vardı. Arka ayaklarından biri sakattı. Onu yere değdirmediği için yürümekte güçlük çekiyordu. But derisi de pek sağlıksızdı. Mark P-14'ü kaldırdı. Kurşunun sesi nehrin karşısındaki kayalarda yankılandı. Bir grup beyaz ördek oldukları yerden havalanıp nehrin suları üzerinde öte öte uzaklaştılar. Mark yere yatan yavruya uzandı. Kara gözlerinin çevresindeki uzun kıvrık kirpiklerine dokundu. Hayvan gözünü refleksle bile kırpmadı. Mark'ın hayat belirtisi kontrolü bir alışkanlıktı. Kurşunun kalbe saplandığını zaten biliyordu, anında öldüğü belliydi. "Kontrolü her zaman yap, Yine ihtiyarın öğütleri. Percy Young sağ olsaydı bu öğüdü sana o da verebilirdi. Günün birinde vurup öldürdüğü aslanın üstüne oturuyormuş. Piposunu yakmış, onu tellendiriyormuş. Tam o sırada aslanın dirileceği tutmuş. İşte Percy hikayeyi sana o yüzden kendisi anlatamıyor. Mark hayvanı çevirip arka bacağı inceledi. Etini tel kesmişti. Ta kemiğe kadar. Sonra o kesik kangren olmuştu. Kokusu mide bulandırıyordu. Bir yığın sinek zavallı hayvanı izleyip duruyordu. Mark bıçağını vurup karında yüzeysel bir kesik açtı. Derin saplamamaya, bağırsaklara değmemeye dikkat etti. Karın bir torba gibi açıldı. Mark hayvanın cinsel organlarını bir cerrah ustalığıyla ayırdı. Elinin bir tek hareketiyle bağırsakları, öt kesesini toplayıp çıkardı. Sonra mor renkli karaciğeri kesip aldı, temizledi. Kömür ateşinde ızgara etti. Bu ciğer onun akşam yemeğiydi. Çürümüş kokan arka bacağı çıkarıp attı. Sonra mide boşluğunu kuru otlarla dikkatle temizledi. Boyun yerinde birkaç kesik oluşturdu. O kesiklere parmağını takıp hayvanı nehirden kamp yerine kadar sürükledi. Kesip tuzlayıp kuruttuktan sonra artık bu gezinin sonuna kadar yetecek eti var demekti. Et şeritlerini firavun incirinin yüksek dallarına astı. Gündüzleri kendisi dolaşırken kamp yerine gelen hayvanların kapmasından korumak için önlem aldı. Ancak bu işler bittikten sonra yemeğini yiyip ateşin başında kahvesini yudumlarken düşünmeye koyuldu. Aklında hayvanın arka bacağını yaralayan o tel vardı. O tuzağı kuran adama karşı içinden bir öfke kabardı. Bunu saçma buldu. Tuzakçıya ne diye kızacaktı? Beyaz avcıların terk edilmiş kamplarına az rastlamamıştı ki yol boyunca. Bu kampların hepsinde kemikler vardı. Kenarda boynuzlar görünür, onları kurtlar kemirir dururdu. Bu tuzakçı ise besbelli siyah bir adamdı. Buraya avlayıp kurutarak satmaya gelenlere oranla onun ihtiyacı daha büyüktü. Mark düşünürken içine bir umutsuzluk çöktüğünü hissetti. Buraya ilk gelişinden bu yana geçen yıllar içinde bile bölgenin av hayvanları büyük ölçüde azalmıştı. Yakında hepsi bitecekti. İhtiyarın dediği gibi büyük boşluk geliyordu. Mark ateşin başında otururken bu kaçınılmaz sonuç ona hüzün verdi. Hiçbir yaratık başa çıkamazdı insanoğluyla. Yine ihtiyarın sözlerini hatırladı. Bazıları aslan, bazıları leopar diye tutturur. Ama inan bana oğlum, insan doğanın en tehlikeli, en acımasız katilini ancak aynaya baktığı zaman görür. Çukurun yapımı sırasında buranın bir su rezervuarına benzetilmesi için özen gösterilmişti. Çapı 16 metre, derinliği 3 metreydi. Yüz yuvarlak tabanı ve duvarları betondu. Yanlarında su boruları görünüyordu. Yeri de biraz aşağıda kalan eve su sağlamaya pek uygundu. Ama yine de bu havuzun suyla doldurulduğunu hiç gören olmamıştı. Duvarlar pırıl pırıl lekesiz badana edilmişti. Tabanına yıkanıp elenmiş ince dere kumu serilmişti. O kumlar sık sık taranıyordu. Rezervuarı gözlerden saklamak için çevresine çamlar da dikilmişti. Zaten tüm ekim alanını 12 sıralı dikenli teller çevreliyordu. Bahçe kapısında bu akşam iki nöbetçi vardı. Güçlü kuvvetli sessiz adamlardı bunlar. Büyük evden arabalarla gelen konukları kontrol ediyorlardı. Kapıdan giren grup heyecan içinde gülüşen, şakalaşan kadınlı erkekli 48 kişiydi. Patikalardan çukurun başına doğru yürüdüler. Çukur üzerindeki direklere asılmış lambalarla pırıl pırıl aydınlatılmıştı. Konukları Dirk Courtney getiriyordu. Siyah gabardin binici kostümü ve dize kadar cilalı çizmeler giymişti. Böylelikle bacaklarını dikenlerden korumuş oluyordu. Beyaz keten gömleğinin önü hemen hemen göbeğine kadar açıktı. Göğsünün sert kasları, siyah kılları gözüküyordu. Gömleğin kolları bol, bilekte büzülerek oturtulmuştu. Kollarının yanında yürüyen kadınların beline sarmıştı. Bu kadınlar gençti. Gözleri atak bakışlı, dudakları parlak boyalıydı. Köpekler onların yaklaştığını duyup havladılar. Kafeslerinde sıçramaya başladılar. Birbirine ulaşmaya, birbirini parçalamaya hevesleniyor, çok heyecanlanıyorlardı. Hırlıyor, salya akıtıyorlardı durmadan. Bakıcıları onları bağırarak susturmaya çalışmaktaydılar. Seyirciler çukurun çevresine sıralandı. Önlerindeki parmaklığa yaslandılar. Petrol lambalarının sert ışığı altında suratlar bembeyaz görünüyordu. Her duygu, her ayrıntı, her kusur ve her sadistçe heves rahatlıkla okunuyordu bu yüzlerde. Kadınların yanaklarındaki aşırı allıklar, erkeklerin gözlerindeki manyakça pırıltılar, kahkahaların tizliği, el kol hareketleri ve tüm jestler abartmalıydı. İlk dövüşlerde Dirk'in yanındaki ufak tefek siyah saçlı kız bağırdı, kıvrandı, iki yumruğunu açık duran ağzına götürdü. Hayranlık dolu korku çığlıkları attı. Bir keresinde olduğu yerde dönüp yüzünü Dirk'ün göğsüne gömdü, vücudunu ona bastırdı, titredi, ürperdi. Dirk güldü, kolunu onun beline sardı. Köpeğin biri ötekini öldürürken kız da herkesle birlikte haykırdı, iki büklüm oldu. Dirk o zaman onu yerden kaldırdı. Kız kesik kesik hıçkırırken kucağında taşıyıp içkilerin bulunduğu masanın başına götürdü. Orada gümüş kovalar içinde şampanya, çavdar ekmeği arasında füme balık sandviçleri vardı. Charles Dirk'ün kucağında o kızla oturduğu yere geldi. Dirk kıza kristal bir bardaktan şampanya içirip duruyordu. Çevresinde 10-12 kişi vardı. Hepsi neşeli, hepsi heyecanlı. Gecenin son dövüşünü Dirk'ün köpeği Chaka'yla Charles'ın köpeğinin karşılaşmasını bekliyorlardı. ''İçim hiç rahat değil Dirk'' dedi Charles ona. ''Daha demin duydum. Senin köpeğin 5 kilo daha hafifmiş.'' ''Senin köpek az sonra o fazla kiloların her birine ihtiyaç duyacak Charles. Kendini suçlama. Sonra üzülürsün. Gerçekten üzülmen gerektiği zaman.'' Dirk birden yanındaki kızdan utanıverdi, onu kucağından itti. Kız dengesini kaybetti, neredeyse düşüyordu. Alınmıştı, eteklerini düzeltti, Dirk'e surat astı. Ama onun çoktan kendi varlığını unuttuğunu fark edince koşarak uzaklaştı. Dirk yanındaki koltuğa işaret ederek, ''Gel otur Charles dostum'' dedi. ''Otur da şu senin sorununu konuşalım.'' Kalabalık onlara doğru sokuldu, tartışmalarını dinlemeye, her söz üzerine bağırışmaya koyuldu. ''Benim sorunum belli. Bu dövüş için ufak da olsa bahse girmek isterdim. Ama bu kadar hafif bir köpeğe karşı bahse girmekle sport bence bir davranış değil bence.'' Charles sırıttı. Kırmızı suratını bir ipek mendille sildi. Şampanya onu çok terletiyor. Heyecan da buna ekleniyordu. Zaten sıcak bir yaz akşamıydı. ''Ancak garantili durumlarda bahse girdiğini bilmeyen yoktur.'' Charles aslında Witwatersland'da bir hisse senedi komisyoncusuydu. ''Ama böyle soylu duygular göstermen sana puan kazandırıyor.'' Dirk onun omzuna elindeki köpek kırbacıyla dokundu. Charles'ın suratındaki gülümseme kurt sırıtışı gibi inceldi. ''O halde bahsimi kabul mü ediyorsun?'' Bunu söylerken çevredekilere doğru bakıp güldü, göz kırptı. ''Karşılıklı eşit para mı süreceğiz?'' ''Elbette, ne kadar istersen.'' ''Benim köpeğim Kaiser, senin Chaka'ya karşı ölümüne, paralar eşit, miktarı da.'' Charles susup bayanlara baktı. Kırçıllı dik bıyıklarını sıvazladı. Bu anın tadını çıkarıyordu. 1000 altın İngiliz lirası. Kalabalıktan bir şaşkınlık soluğu yükseldi. İçlerinden bazıları alkışladı. Yo, yo. Dirk Courtney iki elini itiraz edercesine havaya kaldırmıştı. 1000 olmaz. Dinleyenler homurdandı. Kendi yakınları bu prestij kaybı karşısında siner gibi oldular. ''Hay Allah'' dedi Charles, ''sana fazla mı geldi? Sen söyle fiyat öylese dostum.'' ''Biraz heyecanlı olsun bence. 10.000 altın İngiliz diyelim.'' Dirk kurbacın sapını Charles'ın omzuna bir kez daha dokundurdu. Adamın gülümsemesi suratında dondu kaldı. Kırmızı yüzü beyazlaşıyordu. Kanı çekilmiş yalnızca şiş şiş beyazlıklar üzerinde mor lekeler kalmıştı. Ufacık ihtiraslı gözleri gülen kalabalığın üzerinde dolaştı. Sanki bir kurtuluş yolu arıyordu. Sonra yavaşça isteksizce tekrar Dirk'e döndü. Bir şey söylemeye çalıştı ama sesi yeni yetme delikanlılar gibi çatlak çıktı. Dirk büyük bir nezaketle ''Ne demek istedin yani?'' diye sordu. Charles bir daha güvenemezdi. Başını sarsak sarsak salladı. O küstah gülüşünü yeniden kazanmaya uğraştı. Ama bu seferki çarpık, gergin bir gülümseme oldu. Yüzüne hiç uymadı. Dirk köpeğini sağ kolunun altına kıstırıp çukura taşıdı. Hayvanın kendine temasından hoşlanıyor, 25 kiloluk ağırlığı kolayca taşıyordu. Kenardan çukurun içine indirdi. Köpeğin vücudundaki her kas gerilim içindeydi. Dirk sinirlerin attığını bile görebiliyor, hayvanın kollarında bacaklarında titremeler dolaşıyordu. Boğazından derin, tok hırıltılar çıkmaktaydı. Basamaktan eğilip hayvanı yere bastırdı, sonra dönüp çıkmaya çalıştı. Ama hayvan tasmayı gerip çekince ayakları neredeyse yerden kesilecek gibi oldu. ''Hey köpoğlu!'' diye bağırarak hayvanı geri çekti. Çukurun karşı tarafında Charles'la köpeğin bakıcısı Kaiser'i getiriyorlardı. İkisi de olanca güçlerini kullanıyorlardı. Çünkü pek iri bir hayvandı Kaiser, kapkaraydı. Gözlerinin çevresinde ve göğsünde bej lekeler vardı. Soyunda Doberman Pinscher olduğunu belli eden lekeler. Chaka onu gördü, atılmaları, çırpınmaları daha vahşileşti. Hırıltıları çadır bezi yırtılmasına benzedi. Hakem kenardan seslendi. ''Tamam baylar, coşturun hayvanları.'' Köpeklerin sahipleri ''Ye onu Kaiser, gebert onu Chaka, öldür onu.'' diye haykırarak tasmaları bollaştırdılar. Ama büsbütün bırakmayıp hayvanların öfke ve hırsını arttırmaya çalıştılar. Doberman tasması kısa gelince kıvrılıp bükülmeye, kurtulmak için uğraşmaya koyuldu. Dövüş köpeği olarak bacakları biraz uzundu doğrusu, omuzları sarkık sarkıktı. Dişleri kusursuzdu ama meydan okuyan korkutucu bir hırlayışı vardı. O koca ağız karşısındakinin boynuna geçti mi ölüm kesindi, hızlıydı da. Tasmaya asılıp atılıyor, havlıyor, uzun boynunu gerip duruyordu. Chaka havlamıyordu ama kütük gibi iri göğsü hırıltılarla inip kalkıyor, hayvan dört ayağını germiş, ortalamış, kıpırdamadan duruyordu. Boyu daha alçak, görünüşü daha kalındı. Staffordshire Bull Terrier kanı özel olarak Mastiff'le karıştırılmış bir köpekti. Postu kaba, siyahlı sarılıydı, başı kısa ve kalındı. Hırladığı zaman üst dudağı geriye doğru kıvrılıyor, uzun fil dişi rengi dişleri, koyu pembe diş etleri görünüyordu. Öteki köpeği leopar gözleriyle izlemekteydi. ''Salın şunları, salın şunları!'' diye haykırıyordu çevredeki kalabalık. Sahipleri ise tasmaları bir uzatıyor bir çekiyor, hayvanları karşı karşıya getirip kudurtuyorlardı. Dirk cebinden küçük çelik bir çubuk çıkardı. Köpeğinin yanına diz çöktü. Hayvan bir anda hırlayarak ona dönüp dişlerini gösterdi. Salyası köpürmeye başlamıştı. Dirk'ün tertemiz gömleğine fıskiye gibi saçıldı. Dirk köpeğin arkasına uzandı, çeliği etine batırıverdi. Husyelerinin tam kökünde yüzeysel bir yara açtı. Yalnızca deriyi yarmış, kan çıkmasını sağlamıştı. Hayvan daha da beter hırladı, kendini yana doğru attı. Dirk onu kudurtmaya devam ederek dövüşecek hale getirmeye çalıştı. Sonunda hayvan havlamaya başladı. Gırtlağından peş peşe ulurcasına sesler çıktı. Dirk hayvana hakim olmaya çalışırken ''Hazır mısın?'' diye seslendi. ''Ben hazırım.'' Charles çukurun ortasına doğru kaydı. Kaiser çektikçe ayakları kumun üzerinde kayıyordu. ''Serbest bırakın!'' diye bağırdı hakem. Aynı anda her iki adam tasmaların kancasını çıkarıp kayışları çektiler. İki hayvanı da kendi başına bırakıverdiler. Charles dönüp telaşla çukurdan çıktı ama Dirk bir iki saniye bekledi. Onların kapışmasını kaçırmak istemiyordu. 17. Ayrımın sonu. Sayfa 152.